Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah iki dünyada umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü konumu sordu arkadaşlar. Asrın vebası, stres, gerilim, depresyon dedim. Bendeniz bu konuyu seçmekle sanki asrın vebasına deva olacak, problemi ortadan kaldıracak bir iddianın sahibi değilim. Fakat bir kısım tespitleri yapıp dikkatlerinize sunmak istiyorum. İnanıyorum, bekliyorum ki bu tespitler birçoğunuzun mantığına yatacak ve işaret ettiğimiz çareleri de geçerli çareler olarak göreceksiniz. Ben ne bir psikolog, ne bir psikiyatristim. Ben bir vaizim. Fakat bildiklerimi de söylemenin hem hakkım hem de görevim olduğu kanaatindeyim. Evvela mevcut durumu bir tespit edelim. Asrımızın insanı huzursuz. Huzursuz. Gerilim, stres, depresyon, şikayet, oflama, puflama sadece bir kesimde, beş kesimde, sekiz kesimde değil, toplumun geneline hakim olmuş. %80, kahir ekseriyet diyoruz biz buna. Hakim olmuş. Tamam, bu bir tespit. Ama sebep ne? Bu huzursuzluğa sebep ne? Neden insanlar huzursuz? Bu soruya cevap aramak için üniversite camiasına gitsek, medya camiasına gitsek, tüccarlar, sanayiciler camiasına gitsek, sorsak herkes kendine göre bir gerekçe söyleyecek. Onların hepsi kendi başına değerli olsa bile gerçek gerekçe değildir. Gerçek gerekçeyi nakledeceğim. Ama şu umumi huzursuzluğu tespit için, biraz daha mesele anlaşılsın için, eğer huzursuzluk sadece fakirlerde olsaydı, zenginlerin huzurlu olması gerekirdi. Zengine varıyorsun, o da ofluyor pufluyor. Sadece işçi memur gibi emir altında çalışanlar da olsaydı, amirlerin, işverenlerin, patronların mutlu olması gerekirdi. Hayır, onlar da mutsuz. Sadece hastalar huzursuz olsaydı, doktorların ve sağlam olanların, hasta olmayanların huzurlu olması gerekirdi. Hayır, onlar da huzursuz. Demek ki ana cümle, manşet cümle, toplumun kahir ekseriyeti huzursuz. Sebep ne? Bu huzursuzluğun kaynağı nereden geliyor? Niye bu soruya önem veriyoruz? Çünkü teşhis tedavinin yarısıdır demişler. Nereden geldiğini, huzursuzluğun, hastalığın kaynağını bulmak tedavinin yarısı, belki yarısından da fazlasıdır. Çünkü mesele oradan bulunursa kökü kurutulmaya çalışılır. Ama sebep bulunamaz veya yanlış teşhis konulursa tedavi mümkün olmaz. Bir ara sohbetlerimde arz etmiştim, belki içinizde dinleyenler olmuştur. Bir dostumun dizinde bir şişlik oldu. Doktor doktor gezdi, o şişlik inmedi. Bir gün evine bir diş doktoru misafir gelmişti. Dedi ki, ya şu dizimde bir şişlik var. Doktor doktor gezdim, inmedi, bu tedavi olmadı deyince diş doktoru dedi ki, aç bakayım ağzını dedi. Açtı. Azı dişinde çürüklük olduğunu gördü. Dedi ki, senin dizindeki şişin sebebi azı dişindeki çürüklüktür dedi. Ya hoca, benim dişimin dizimle ne alakası var? Kolay dedi, gel onu tedavi edelim, o şiş geçecek. Gitti, diş tedavi edince şiş geçti. Şimdiye kadarki doktorlar niye tedavi edemedi? Yanlış teşhiste bulundukları için. Şişliğin sebebini yakalayamadıkları için. O diş doktoru nasıl bunu tedavi edebildi? Tespiti iyi yaptığı, rahatsızlığın kaynağını iyi yakaladığı için. Bunun için teşhis çok önemli. Dedik ki üniversite hocalarına gidip sorsak, akademisyenisiniz, doçentsiniz, profesörsünüz, insanlarda bir huzursuzluk var. Bunun sebebi ne? Bir kısım gerekçeler sürecekler, kitaplar da yazacaklar, yazdıkları kitapları da ortaya koyacaklar. Hepsi boş mu? Hayır. İçinde hakikat yok mu? Var. Ama tam teşhis değil. Gazetecilere, medya mensuplarına sorsak, onlar da bir şeyler söyleyecekler. Hepsini reddetmiyoruz. Gerçek teşhisi bulamayacakları kanaatindeyim. Siyasilere sorsak, her birisi hem de birbirine zıt gerekçeler, zıt sebepler ortaya koyacak. Tedavisi için de sorduğunda çeşitli tavsiyelerde bulunacaklar. Bence isabet edemeyecekler. Çünkü etselerdi, delilimle, mantıki delilimle, üniversiteler harıl harıl çalışıyor, huzursuzluk niye devam ediyor? Medya harıl harıl çalışıyor, huzursuzluk niye devam ediyor? Siyasiler harıl harıl çalışıyor, hatta lüzumundan fazla, sayılarını bilemediğimiz kadar parti kuruldu, huzursuzluğu niye ortadan kaldıramadı? Biz ana konuya dönelim. Tespiti yapmaya çalışalım. Bu tespiti kim yaparsa tespit %100 isabetli olur. Arızanın sebebini kim teşhis ederse %100 isabetli olur. Misalimizi belki daha önceden hatırlayanlar olabilir. Bir alet, bir cihaz, bir makina, otomobilimiz arızalandı. Ahmet Usta'ya götürdük, sebebini bilemedi. Mehmet Usta'ya götürdük, sebebini bilemedi. Bilemeyince de arızayı tamir edemedi, tedavi edemedi. Biz bunu nereye götürsek ki evvela arızanın sebebini tam tespit etsin, sonra da tedavisini yapabilsin. Hepiniz takdir edersiniz ki fabrikasına götürmemiz lazım. Niye? Çünkü fabrika bunu sıfırdan imal ediyor. Arızayı mı düzeltemeyecek? Sıfırdan parçaları yapıyor. Parçalardaki aksamayı mı tespit edemeyecek? En geçerli teşhisi ve sonra da tamiri ancak fabrikasının yapabildiği gibi. Biz de asrımızın huzursuz insanını ya da asrımızın insanının huzursuzluk sebebini Rabbimize sorarsak %100 kesin teşhisi, sonra da tedavisini de Rabbimize ve Peygamberimize sorarsak tedavinin de %100 isabetlisini yakalamış, bulmuş oluruz. Ha, yakalamak, bulmak da yetmez, uygulamak gerekir. Uygular mıyız, uygulayamaz mıyız? Veya uygulamayı başarabilir miyiz, başaramaz mıyız? Bir var, bir de imkan bulur muyuz, bulmaz mıyız? Bizi bırakırlar mı, bırakmazlar mı? Bunlar iç içe sorular. Üstadın dediği gibi, akıl olmazların içinde, içi içinde, iç içe sorular soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar yoksa tabut mu demiş ya. Tam bulacağımıza inanıyorum. Bu bulduğumuzu uygulayabilir miyiz? Uygulamaya kalkarsak bize izin verirler mi? İşte bunlar iç içe ciddi sorular. Ve en ağırı da uygulamaya kalksak bile bize izin vermeyecekleri gerçeğidir. Şimdi dönelim. Madem yaratıcısına gideceğiz, madem teşhisi Rabbimizden isteyeceğiz, bakalım Cenab-ı Allah Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde ne diyor? Estaizu billah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Mutlaka dikkat ediyorsunuz. Bakalım ne diyor Rabbimiz diye Türkçesini bekliyorsunuz. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse biz ona dünyada maişet sıkıntısı veririz. Huzursuzluk veririz. İpin iki ucunu bir araya getiremez. Nimetler içinde bile rahat edemez hale gelir. Maişeten banka, sadece maddi geçimsizlik değil, huzursuzluk, sıkıntı, stres, gerilim ona yapıştırırız anlamındadır. Bu bir tefsirdir, yorumdur. Sonra bu iş burada da bitmez. Kıyamette biz onu âmâ olarak haşrederiz. Ayetin devamının mealini söylüyorum. O da der ki, ya Rabbi beni niye âmâ olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada görüyor idim. Cenab-ı Allah ona der ki, dünyada ayetlerimiz geldi de sen onu unuttun. Ha, demek ki ayetin başıyla bu cümleyi birleştirirsek, insanlığın, insanların, asrımız insanının huzursuzluğu Kur'an'dan yüz çevirmek, Allah'ın ayetlerini unutmak, görmemezlikten gelmek, bilmemezlikten gelmek. Bu konuya açıklama getireceğim. Şimdi kısaca işi yerleştirmek ve tabiri caizse çivilemek için bir kere huzursuzluğun ana kaynağının zikirden, zikir nedir? Kur'an'dır, namazdır, zikirdir, İslam'ın tamamını uygulamaktır. Kur'an ile hadisi şerifi, sünnet-i seniyeyi hayata tatbik etmektir. Hiçbir yasaklama maddesi getirmeden, hiçbir bölümünü çağ dışı ilan etmeden, hiçbir bölümünü kanunlara aykırı gibi görmeden uygulamaya koymaktır. Çaresi o. Bunlardan yüz çevirilince huzursuzluk gelir. Ahirette de âmâ olarak haşredilir. Âmâlığın sebebi sorulunca da dünyada bizim ayetlerimizi unuttun diyor bak Cenab-ı Allah. Ya ayetleri unutmadı, Kur'an-ı Kerim de ortada duruyor. Buradaki unuttuğundan maksat ne? Uygulamadın. Uygulamaktan maksat ne? Biraz sonra onu izaha çalışacağım. Birincisi zikirden dedik yüz çevirmek. Zikir nedir Kur'an? Delilimiz ne? İnna nahnu nezzelna zikra ve inna lehu lehafizun. Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor Cenab-ı Allah. Neyi indirdi Allah-u Teala? Kur'an'ı indirdi. Ha, demek ki zikir eşittir Kur'an bir. Ve akimis salate li zikri. Beni zikretmek için namazı kıl. Ha, namaz da zikir imiş. Bunun kabulü de kolay. Ama zikir sadece Kur'an'ı okumak veya namazı kılmaktan mı ibaret? Hayır. Ya biraz evvel işaret etmeye çalıştım. Hiçbir değişikliğe, kısaltmaya veya ilaveye tabi tutmadan Allah ve Resulünün emrini hayata geçirmek. Zikir bu. Bundan yüz çevrilirse huzursuzluk, sıkıntı gelir yapışır. Ahiretteki cezası ayrı. Ha hocam anladık. Siz kafirleri kastediyorsunuz. Çünkü Kur'an'ı yüz sırt dönmüşler hiç çevirmiyor. Tamam hadi kafirin huzursuzluğu ondan kabul edelim. Müslüman da huzursuz. O niye huzursuz? Efendim Kur'an okumuyor. Kur'an'a hiç yüzünü dönmemiş. Kur'an'a bakma. Tamam onu anladım. Kur'an'ı okuyan da huzursuz. Hafız da huzursuz. Ha hocam okumuş da namazını kılmıyor. Namazı kılan da huzursuz. Hacca gitmemiş de onun için. Hacca gitmiş gelmiş yine huzursuz. Öyleyse külli noktayı söylüyorum. Allah'ın yazıp peygamberin uyguladığı reçeteyi insanlar tebdil ve tayyire tabi tutmuşlar. Şurası olsun, burası olmasın. Bura asrımıza uygun, burası asrımıza uygun değil diye ayrıma tabi tutmuşlar. Haydi şunları uygulayın, size bir şey söylemiyoruz. Hani meşhur vefat edenin bir sözü var ya, camilere gidiyorsunuz da kapalı mı? Namaz kılıyorsunuz da kılma diyen mi var? Oruç tutana tutma diyen mi var? Denilmişti ya. Ha bunlara izin verelim. Ama zekatı tamamen kişinin insafına bırakalım. Devlet bu işe karışmasın. Allah'ın koyduğu cezaları uygulamaya kalkmayalım. Çünkü Allah haşa ve kella yanlış biliyordu. Alkolün yasaklığını hayata uygulamayalım. Bu asırda alkolsüz olmaz. Tesettürü hayata uygulamayalım. Çünkü bu çağda böyle bir şey olmaz. Dünya bize güler. Bir kısım dini hükümlerin vakti geçmiştir. Bu asra hitap etmez. Bu gibi reçeteyi paramparça edersek bu reçete bizim hastalığımıza tedavi getirir mi? Bizim hastalığımıza şifa olur mu? Huzursuzluğumuzu giderebilir mi? Çok basit, belki tekrarlandığından dolayı değerini kaybeden bir misali vermek istiyorum. Doktor reçeteyi yazmış. Biri gelmiş, bu reçeteyi ben yırtıyorum demiş, yürürlükten kaldırıyorum. Bunun hiçbir gereği yok. Bu reçetenin bize hiçbir faydası olmayacağını herkes kabul eder. İstisnasız %100 kabul eder. Çünkü reçete yırtılmış, reçete yürürlükten kaldırılmış, reçetenin geçerliliği kabul edilmemiş. İkincisi, başkası gelmiş demiş ki, reçetede şunlar günde birer kere diye yazılmış ama bunu ben günde 5'e çıkaracağım. Şu da ayda 3 kere diye yazılmış, günde 3 kereye çıkaracağım. Şu da günde 5 kere diye yazılmış, onu da 2'ye indireceğim diye. Doktorun yazdığı reçetede artırma, eksiltme, çoğalma, vaktini ayarlama, dozaj dediğimiz şeyi kendi kafasına göre ayarlamaya kalkarsa, kimini çıkarır, kimini ilave eder, kiminin gününü, vaktini, saatini değiştirirse, bu reçete bizim hastalığımızı tedaviye yeter mi? Bize şifa getirir mi? Takdir edersiniz ki getirmez. Belki daha çok hastalığa da sebep olabilir. Niye? Çünkü doktorun yazdığı gibi uygulanmadı. Kardeşim, bu reçeteyi sen o zaman kendin yazaydın. Kendi reçeteni kendin yazaydın. Bilirkişiye gittinse, doktorun bilirkişiliğini kabul ettinse verdiği reçeteyi olduğu gibi uygulaman lazım. Biz Rabbimizden sorduk. Dedi ki, sizin huzursuzluğunun sebebi Kur'an'ı uygulamamanız, sünnet-i seniyeyi, benim peygamberimin, elçimin uygulamasını hayatınıza koymadığınız için. Koyduk ya Rabbi diye, biz de namazı kılıp orucu tutunca koyduğumuzu zannettik. Olmaz diyor Cenab-ı Allah. Yaratıcı diyor ki, reçetenin dozajını bozuyorsunuz. Hatta dozaj bozma değil, bazı ilaçları çıkarıyorsunuz. Ben size adam öldüreni öldürün dedim. Kısasta hayat var dedim. Siz bu çağ dışı diye kaldırdınız. Ha, çağ dışı dediniz ama Amerika idamı uyguluyor. Ve bazı ülkelerde var, o zaman çağ dışı da olmuyor. Bunu sadece bir örnek olarak verdim. Neye örnek verdim? Reçeteyi değiştirmenin bir felaket olacağına, o reçetenin bize şifa getirmeyeceğine bir delil olarak verdim. Reçeteler olduğu gibi ve yazıldığı dozajla, emirler verildiği gibi uygulanırsa kişiye şifa, deva getirir. Değiştirilirse belki deva yerine veba da, yani hastalığı artıra da bilir. Şimdi efendim, zikrin bir başka manası neydi? Bildiğimiz, bak, Kur'an, namaz, Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sından bir veya birkaçını her gün muntazam virt olarak tekrarlama, tasavvuftaki zikir. Bütün ümmeti Muhammed'i bağlayan ve ilgilendiren her işe besmele ile başlama zikir. Besmele hayata hakim olsa dünya cennetin şubesi olurdu buyurulduğu gibi, besmele her hayrın anahtarı, her şerrin kilididir denilmiş. Bakın, kolay uygulanır bir formül gibi geliyor. Kolay olduğundan dolayı da beklenen neticeyi vermez herhalde diye endişe ediliyor. Şu işçi sabahleyin işine besmeleyle başlasa, memur makamına besmeleyle otursa, amir ofisine besmeleyle otursa, işveren ofisine besmeleyle otursa, milletvekili mecliste kürsüye varınca Bismillahirrahmanirrahim diye başlasa, bakan makamına oturduğunda Bismillahirrahmanirrahim diye başlasa, tüccar faturasını yazarken besmeleyle yazsa, ihracatçı besmeleyle ihracat etse, ithalatçı besmeleyle ithal etse, ilkokul öğretmeni dersine besmeleyle başlasa, lisede muallim dersini besmeleyle yapsa, üniversitede profesör dersini besmeleyle yapsa, dünyanın ve Türkiye'nin şekli değişir mi, değişmez mi? Onu bir düşünelim. Ben değişeceği kanaatindeyim. Siz de o kanaatta olduğunuza inanıyorum. Ama benim tek reçetem bu değil, ha? Yani besmeleyi uygulayalım, besmeleyi çekelim, her iş... Yok. Besmele reçetenin içindeki ilaçlardan sadece bir tanesi. Zikir babının alt ilacı. Zikir bölümünün alt ilacı. Bunu söyledik. Efendim, bir ana noktaya tekrar döneceğim. Dünyadaki insanların, ülkemizdeki de asrımızdaki insanların huzursuzluğunun birinci sebebi dedik ki zikirden yüz çevirmek. Zikirden kasıt Kur'an'dır, namazdır, oruçtur, ibadettir, taattır. Aynı zamanda ceza hukuku, af hukuku, haramların da uygulanması, yani haramlara yasak getirilip hayatın dışına atılması o reçetenin gereğidir. Bunlar olursa insanımız huzur bulmuş olacak. Aksi halde dedik ki doyumsuzluk devam edecek, huzursuzluk devam edecek. Huzursuzluğun ikinci kaynağı da tevekkülün terk edilmiş olması. Tevekkülün unutulmuş olması. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Gerçek müminler o kimselerdir ki, okuduğum ayetin manasını söylüyorum. Yanlarında Allah'ın adı anılınca kalpleri titrer, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ne demek hocam tevekkül edip de ne yapacağız yani, yatacak mıyız? Yani istismarın istismarı diye bir şey söylemişti Üstad Necip Fazıl. Bazıları dini istismar ediyor, bazısı da istismarı istismar ediyor. Ne demek? Adam namaz kılacak, karşıdaki diyor ki ya sen dini istismar ediyorsun. Yok, namaz kılmak dini istismar etmek değil. Asıl onu eleştiren istismarı istismar ediyor. Dinin istismarını kullanarak farz bir ibadeti yok etmek, farz ibadetin kılınmasına engel getirmek, onu hayattan çıkarmak istiyor. Onun için her gördüğü dini faaliyete istismar diyor. Bu da istismarı istismar ediyor. Ben buraya nereden geldim? Tevekkülü yatmak olarak söyleyenler, tevekkülün yanlışını, yanlış kullanılışını istismar ediyor. Ya kim dedi tevekkül yatmaktır diye? Kim dedi tevekkül çalışmamaktır diye? Hayır. Tevekkülü tarif edildi, defalarca tarif edildi. Hani Erzurum'da bir vaiz meslektaşımız bir gün kürsüden yanlış söylemiş. Bütün Erzurum çalkalanmış. Ertesi hafta kürsüye çıkmış. Ya demiş Erzurumlular, ben şimdiye kadar hep doğruyu anlattım, öğrenmediniz. Onları aklınızda tutmadınız. Geçen hafta bir yanlışı söyledim, bütün Erzurum çalkalandı demiş ya. Dedim yine direm ne diyorsanız demiş. Ana konuya dönmek istiyorum. Tevekkülü şimdiye kadar biz defalarca tarif ettik. Biz derken bütün sahih ehli sünnet bilir kişileri, hocalar tarif etti. Dediler ki kulun elinden gelen bütün görevleri yerine getirdikten sonra, yapması gereken bütün çalışmaları yaptıktan sonra, başvurması gereken bütün sebeplere, esbaba başvurduktan sonra, neticeyi Allah'a havale ettiği gibi yetmedi. Allah'a havale ettik, yetmedi. Onun vereceği neticeye de kalben huzur içinde razı olmaya tevekkül denilir. Aa, ben çalıştım, nasıl olsa netice alacağım derse tevekkül etmiş olmaz. Cenab-ı Allah'a havale ettim, o ne derse ben ona razıyım dedikten sonra bizim isteğimizin zıttına bir hüküm gelirse, uygulama gelirse, hastalığımız devam etti, borcumuz devam etti, ha olmadı ben bundan razı değilim ya Rabbi dersek bu da tevekkül olmaz. Tevekkülün insanı asıl rahatlatan bölümü neresi? Allah'ın yarattığı şekil ne olursa olsun, lehimize, aleyhimize, nefsimizin hoşuna, maddi menfaatimize uygun gelsin gelmesin, Rabbi böyle hükmetmiş, öyleyse bu doğrudur. Lütfun da hoş, kahrın da hoş demiş ya hani. Hoştur senden gelen, ister çuha, ister gül, ister diken demiş ya. Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir ateşten gömlektir, giyemezsin demedin mi demiş. Razı olmak kolay bir şey değil. Ama insanı mutlu edecek tek şey de Allah'ın neticesine verdiği hükme razı olmak. Olan olmuş, biten bitmiş. Kendimizi parçalasak, çırtsak da netice değişmeyecek. Öyleyse niye razı olup da hem dünyamızda huzur, hem ahiretimizde rızayı ilahiyi, cenneti kazanmayı tercih etmiyoruz? Tevekkül insanı rahata, huzura ulaştırır. Kur'an ve sünnetin tamamına dönmek ve tamamını hayata... Elimizde değil, ben de biliyorum elimizde olmadığını. Ama teşhisin bu olduğunu unutmayalım diyorum. Teşhisin bu olduğundan vazgeçmeyelim diyorum. Biz şahıslar olarak devlet değiliz. İstediğimiz hükmü koyup istediğimiz hükmü kaldırma yetkisine sahip değiliz. Ama bu fikirden vazgeçmemeye sahibiz canım. Cenab-ı Allah bize yapamayacağımız bir işi niye sen Türkiye'de bunu uygulamadın diye sormayacak. Ama niye bu fikirden vazgeçtin? Seni zorlayan kimdi? Bu fikre sahip çıkacaktın. Uygularız, uygulayamayız, başarırız, başaramayız ama bu fikirle ölmemiz lazım. Bu fikre sahip olarak, bu fikri savunarak ölmemiz lazım. Teşhis bu olmazsa bir gün insanlık tedaviye de gelmez. Teşhis bu olacak, tedavi uygulanır, uygulanmaz, yapılır, yapılmaz. O Cenab-ı Allah'a bağlı. Biz de dedik, dünyevi işlerde elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra neticeyi Allah'a bırakmamız gerektiği gibi, uhrevi işlerde de din-i İslam'ın dünyada uygulanması konusunda da elimizden geleni yapıp diğerini Allah'a bırakacağız. Tevekkül, hükme rıza göstermek. Bütün gayreti yerine getirdikten sonra hükme rıza göstermek dedik. Bir nevi başka bir paralel cümle olarak kadere rıza göstermek demektir. Kadere rıza neyi getirirdi? Men amene bil kader fakat emine minel keder. Kadere iman edip teslim olan kederden, huzursuzluktan kurtulur. Ne demek bu hocam? Ha sabah kalkınca işe gitmeyeceğiz. Ya kardeşim öyle demedik. Kadere rıza çalışmayı terk etmek değil, tevekkül çalışmayı terk etmek değil. Elinden gelen bütün işleri yaptıktan sonra neticeye razı olmak. Vardır bunda bir hikmet. Benim istediğim olursa bir nimettir, olmazsa bin hikmet vardır diyebilmek. Bu söylemesi kolay, uygulaması zor ama başka çaresi de olmayan bir yoldur. Değerli dostlar, sevgili dinleyenler, ne dedik başta? Otomobil arızalandı, buzdolabı arızalandı, çamaşır makinesi bozuldu. Usta usta dolaştırdık. Hiçbiri arızayı gideremedi. Fabrikasına götürürsek arızayı hem doğru teşhis eder, tespit eder hem de tamirini tam yapar çünkü sıfırdan imal ediyor. Dünyamız insanı, günümüz insanı huzursuz. Kime götürsek tedavi edemedi. Ne kapitalizmi, ne komünizmi, ne sosyalizmi, ne süper güçleri bu işe çare bulamadı. Biz bunu yaratıcısına götürelim. İmalatçısına götürelim. Hala yaratmaya devam edene götürelim. O da kim? Allah. Allah'ın bir makamı mı var, mekanı mı var, oraya mı götür? Hayır. Kur'an'a döndürelim. Sünnete döndürelim. Efendimizin sünnetini Kur'an'dan ayırmaksızın. O ne emir buyurduysa, Cenab-ı Allah'ın emriyle beraberce uygulamaya başlarsak bu insanlık huzursuzluktan kurtulacak. Hocam bunu nasıl yaparız? Onu ben de bilmiyorum. Ama ben bir şey söylüyorum. Yapabilirsek huzursuzluktan kurtulacağız, yapamazsak huzursuzluğu çekmeye devam edeceğiz. Bütün insanlığa haykırıyorum. Siz huzuru gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyoruz, istemeyen olur mu? Uygulayın Rabbinizin hükümlerini. Ela ya'lemu men halak. Yaratan mı bilmeyecek? Yaratan bilmeyecek de siz mi bileceksiniz? Bunun mantığı, bunun iki kere iki dördü bu. İki kere iki dört demiş. İster çarp ister böl. İkisi de ister çarp ister topla. İkisi de aynı. Yol bir. Nedir? Yaratanın bildiğine yaratılan kulun razı olması. Seçime tabi tutmaması. Ayet-i Kerime gönderdi Cenab-ı Allah. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde Müslümanlara seçme hakkı yoktur dedi. Muhayyerlik yok. Şunu uygulayalım, bunu uygulamayalım daha iyi olur. Şunu hele zamana bırakalım daha iyi olur. Şunu ileriye tahayyül. Böyle bir seçme hakkı Müslümana yok. İnna Allah haştara minel mu'minine enfusahum ve envalehum bi'enne lehumul cennet. Allah Müslümanlardan mallarını ve canlarını cennet fiyatına satın aldı diyor. Biz sattığımız mal üzerinde keyfi tasarruf yapıyoruz. Bak, malı satmışız. Tasarrufu da bize bırakılmış. Hemen elimizden alınmamış, malımız da canımız da elimizden alınmamış. Ama satın alan makam, satın alan zat demiş ki benim istediğim gibi kullanacaksın. Gün gelince mal, madem ki mal benim, ben onu senden isteyeceğim, alacağım demiş. Almasına da zaten karşı çıkanımız da yok, imkanı da yok, bunu biliyoruz. Ama o alıncaya kadar, malın sahibi malını isteyinceye kadar onun istediği gibi kullanmaya mecburuz. Eğer kullanmazsak bu huzursuzluğu çekmeye devam ederiz. İlaçlar bizi kurtarmaz. Depresif hareketlerin antidepresanlar bize fayda vermez. Kazandığımız para bizi huzurlu kılmaz. Yazlıklar, kışlıklar, otomobiller, villalar bizi huzurlu kılmaz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. İnsanların kalbi ancak Allah'a zikir ve Kur'an'a dönmekle mutmain olur. İnsanlar ancak emret ya Rabbi, emret ya Resulallah dedikleri gün huzur bulacaklar. Cenab-ı Allah mutlak huzur reçetesini yazmış. Allah bizi o reçeteye tabi olanlardan eylesin. O reçetenin uygulanmasını görenlerden eylesin. Bir gün insanlık ona dönecek, biz inanıyoruz. Ama belki biz kabirden seyredeceğiz. O da Allah'ın bir başka hikmeti olur diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Asrın hastalığı, stres, gerilim, depresyon. Bunların tek çaresi Kur'an ve sünnete dönmek, tevekkülü elden bırakmamak, yarın endişesi duymayıp Allah'a inanmanın yanında güvenmeyi de ilave etmektir. Allah'a emanet olun.